Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salatu. Şimdi bizim dersimizin konusu bu 20. sözde Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen cüz'i hadiseler külli hadisatın, külli kanunların uçlarıdır. Sadece ibretlik bir olay, böyle tarihi bir vaka değil, bir sürü irşadi noktadan, işte işaret noktadan, remzi noktadan,
ahkam noktadan da çıkıyor, ahkam.
Evet, bir sürü yönleri var.
Tabii, mesela şey noktasında, evet. Psikoloji tedavisi.
Bu manada çok şeylerin olduğunu, bu ileriki sayfalarda da söylüyor, bu mukaddemede. Her bir ayet, Kur'an'ın her bir ayeti çok vücu-i irşadi ve müteaddit cihat-ı hidayeti olduğunu ehli tahkik ve ilmi belagat ittifak etmişler. Yani sadece böyle cüz'i bir hadise değil yani, tarihi bir olay veya ibretlik bir şey değil. Çok noktaları var. Şimdi buna bir tane örnek yapacağız buradan. O cüz'i hadiseye bir örnek. Bunun aynısı lahikalarda da var. Lahikalarda da zahiren selam kelamdan ibaret mektuplar var. Biz öyle zannediyoruz. Bunu şu andaki yani Üstad Hazretleri, o Safva evvel abilerden sonra gelen insanlara verilmek istenen o selam kelam veya şöyle yap böyle yapma gibi sözlerle bir şey anlatılmak, bir şey verilmek istenir mana. Ona tatbik edeceğiz onu. Ve buradan Kastamonu 192, 193'ten ve Kastamonu'dan bir iki tane yer okuyacağız.
Evet, çok antika.
Şimdi buna bir misal, bu 20. sözden. Evet, şurayı okuyayım. Kur'an-ı Hakim'de çok hadisat-ı cüziye vardır ki her birisinin arkasında bir düstur-ü külli saklanmış ve bir kanun-u umuminin ucu olarak gösteriliyor. Misal, nasıl ki alleme Ademel esmâ külleha, yani Adem'e esmayı, isimleri öğretti. Normalde bir insana bir isimleri öğretti. Şimdi biz bunu nasıl anlıyoruz? Meal noktasından baktığımız zaman, mesela bu nedir? Kalem. İşte bu nedir? Bardak. Bu nedir? Telefon. Mealde böyle benim diyor. Yani Adem'e isimleri öğretti. Zahiren böyle birisi...
Telefon verdi sana. Ben sana telefonu verdim.
Evet. Bu. İsimleri öğretmek böyle lügatta. Fakat bu cüz'i bir hadiseymiş. Bunun arkasında külli bir düstur var. Neymiş o? Şöyle bir düstur-ü külliğinin ucudur ki nevi beşere camiyeti istidat cihetiyle talim olunan hadsiz ulum bir ve kainatın envana mühit pek çok funun iki ve halkın şunat ve efsafına şamil kesretli marifin talimidir diyor. Üç. Yani talim esma dediğimiz şey nedir? Adem'e isimlerini öğretmesi, o cüz'i hadiseyle beraber verilmek istenen o külli mana nedir? Üç tane. Nevi beşere istidat cihetiyle talim olunan hadsiz ulum bir, kainatın envana şamil hadsiz funun iki, bir de halıkın şunatla efsafına şamil kesretli marif, marifetlerin öğretilmesi. Şimdi şunu sormuşlar, bu hadsiz ulumla funun arasında ne fark var? Şimdi bu talim-i esmanın insana bakan ciheti ilim, kainata bakan ciheti funundur. Allah'a bakan ciheti marifettir. Burada üç tane söyledi. İnsana bakan ulum, kainata bakan funun, Cenab-ı Hakk'a bakan tarafı da marifet yani. Adem'e isimleri öğretti. Bu cüz'i bir hadise. Bununla verilmek istenen külli mana nedir? Hadsiz ulum, hadsiz funun ve halıkın şunat ve efsafına şamil, böyle her tarafını içine alan, kesitli bilgilerin öğretilmesi. Bu üçü. Şimdi şöyle bir sual gelebilir. Neden Cenab-ı Hak külli bir düsturla söylemiyor da cüz'i bir şeyle söylüyor? Öyle olmaz mıydı? Buna cevap, el cevap. Şurası. Neden yani cüz'i bir hadiseyle anlatmış? Açık olarak söyleseydi bu şekilde, hadsiz ulum deseydi, değil mi? Hadsiz furun deseydi. İşte marifetullah deseydi, niye böyle dememiş de uzun böyle bir icazlı bir cümleyle söylemiş yani. Cevap, en cevap. İcaz-ı Kur'an'ı o derece cami ve hariktir ki, dikkat edilse görünüyor ki, bazen bir denize, bir ıvırıkta gösteriyor gibi pek geniş ve çok uzun ve külli düsturları ve umumi kanunları basit ve âmi fehimlere merhameten basit cüzi bir hadiseyle gösteriliyor. Kur'an'ın muhatabının ekserisi %80 diyor, üst hazretleri avamdır. Birinci derecede muhatap onlardır. %20'lik kısım ehli tahkiktir. O %20'lik kısım %80'e yapılan o hitaptan kendilerine düşen manayı alıyorlar. Fakat Cenab-ı Hak o %20'lik kısmı nazara alıp da kelam etseydi, o zaman %80'lik kısım ehli tahkik olmadığı için, basit ve âmi oldukları için o hadiseden kendilerine düşen manayı alamayacaklardı yani.
Bu sefer akıl dağılmamak, kalp boğulmamak için diyor Cenab-ı Hak.
Evet, diyebiliriz yani.
Akıl dağılmamak, kalp boğulmamak.
Yani basit ve âmi fehim, sıradan fehimlere hürmeten, merhameten Cenab-ı Hak o hadiseyi kelam ediyor ki herkes, yani hiç adam böyle kafası almasa, basmasa, Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'la isimleri öğretti dese o ayetten istifade etmiş oluyor yani. Ama biraz daha içine girdi mi neymiş o cüzi hadisenin arkasındaki külli düstur? Bu üç tane maddeymiş. Hadsiz ulum. Kainatta gözüken hadsiz funun. Halkın şunatta efsafına şamil. Kesretli marif.
Ezberlemek için şöyle bakmak lazım. Ben öyle yaptım da.
Evet.
Yani üç tane şey. Bir, seni sana gösteriyor.
Çok güzel.
Değil mi? Seninle kainatı anlamlandırıyor. Kainat, insan, kainat. Başka kim kaldı? Allah. İnsan, kainat, Allah. Böyle ezberleme kolay. İnsan, kainat, Allah.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ha, Bismillah'taki evet. Yani evet.
Şimdi burada bu 25. sözü anlatırken 25. sözün başında iki tane cümle var. Tercüme-i ezeliye ve tercüman-ı ebedi. Buna bir noktaya nazar. Bu şeyle alakalı olduğu için. Kur'an şu kitab-ı kebir-i kainatın bir tercüme-i ezeliyesi ve ayat-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedisi. Hani siz demin bir şey dediniz, onu bir tekrar edebilir misin abi?
Mesela insan.
Evet.
İnsan başka kim var? Kainat var. Bir de Allah var.
Allah var, evet.
He. Yani kendisini kendisiyle. İnsanla kainatla, insanla Allah.
Şimdi bunu bize söyleyen, tercümanlık yapan Kur'an-ı Kerim abi. Şimdi tercüman demek, mesela İngilizce var, Fransızca var, onu Türkçe'ye çeviren demek. Mesela Türkçe'ye çevirdiği zaman o tercüman yarısını kırıp döküyor değil mi? Tam çeviremiyor.
Olmuyor.
Peki Kur'an, ayat-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercümanı olması, tercümesi olması ne demek? Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle yaratmış olduğu ayetleri kelama çevirmesi demek abi. Yani Cenab-ı Hak kudretiyle yaratmış, o ayetleri kelama çeviriyor. Ve de aynısıyla çeviriyor. Misal, evet. Mesela bu hayat niye var yani? Bu ölüm niye var? Mülk suresinin başı. Ellezî halakal mevte vel hayâte. Değil mi? Liyebliveküm eyyüküm ahsene amele. Yani kimin daha iyi amel yapacağını, değil mi? Cenab-ı Hakk'ı tanıyacağını, bileceğini denemek için, imtihan için ölümü ve hayatı halk ettik. Onu bu sefer kelama çeviriyor. Şimdi sizin bu söylemiş olduğunuz şey de Kur'an-ı Kerim basit ve âmi fehimlere hürmeten böyle yapıyor. O tercümeyi yapıyor. Allah iki türlü konuşuyor. Bir kelamen konuşur, bir de fiilen konuşur. Şimdi bunun aynısı şu 20. sözdeki o cüzi hadisedeki külli kanunu olmasının aynısı lahikalarda var. Bunu şimdi biz uygulayacağız bir iki tane.
O çok önemli.
İlim, funun, marifet ait o şeyi izah edecek mi?
Yani o bu ders konusu yani.
O
ayrı. Biz örnek için yaptık. Normalde bu bir ders konusu yani.
Hı, doğru.
O üç tane ayrı bir şey yani.
Yani bu bugünkü şeyimiz Kur'an'da cari olan kanun. Risale-i Nur'da da cari ya. Kur'an'da kıssalar var. Risale-i Nur'da karşılığı nedir? Hadi yani o da o abilerin şahsında, zatında, ruhsal aynı darlığında hakikatin gösterilmesi. Yoksa o şahıs önemli değil.
Evet.
Hatta ben Rüştü abiden duydum, o da Zübeyir abi demiş. Ustadın kafiri. Dedi ki, bazı abilerin o şeylerin, ustada mektupları var ya mesela.
Evet.
Bazı mektuplar, ustad kendisi yazmış, ona imzalattırmış. veya bazı mektupların bazı paragrafları üstad eklemiş. Yani çok ilginçti. Benden de bunu duyunca bende kalmasın bu. Rüştü abi de bana gelmiş. Zübeyir abi demiş. Mesela hakikaten baktığın zaman o mektubu o adam yazamaz. Evet, mesela ona ait bir tane şeyden isalede delil gösterdi. Soruldu ki diyor.
Evet.
Sual edildi. Mesela o suali birisi soramaz yani. Mesela 16. sözün başındaki soru. Veya Abdullah İbn Abisa kendisine ben sordum. Kastamonu'da bir kısım lise talebeleri geldiler. Muallimden Allah'tan bahsetmiyorsan böyle bir şey oldu mu? Yok biz derse geldik dedi. Bizim duruşumuzu suale çevirdi diyor.
Bir de birkaç yerde de şöyle ifade var. Lisan halleriyle soruyorlar diyor. Öyle bir iki tane ifade var.
Lisan hali. Yoksa öyle veciz. Çünkü es-suali nisfiliyim. Sual sormak ilmi yarısıdır. O mevzuyu ihata edeceksin ki o suali oradan çıkartasın. Mevzuyu ihata etmeyen bir insan, mesela uyuyan bir insan düşünün derste, ders ortasında uyuyor. Ondan sonra derse ya açılımına, ya katkı sağlayacak veya kendi alacak bir soru sorabilir mi? Soramaz. Çünkü soru sorabilmesi için mevzuyu ihata etmesi lazım. Ettiği halde edemediği yerleri gösteriyor.
Evet.
Çünkü sual sormak ilimdir yani.
Sual sormak ilmin yarısıdır, yarısı da cevabıdır.
Evet.
Bir hadiste de şöyle geçiyordu. İlim iki kişi arasındadır. Meraklı, muhabbetli, iştiyaklı iki kişi bir araya gelirse Allah onlara hakikat manalarını gönderir diyor. Bu manada olmayan kişilerin bir araya gelmesi hep nakildir. Burada böyle geçiyor, burada şöyle geçiyor. Ayette böyle de hadiste de bu nakildir. Bu vasıflarla bir araya geldi mi bu sefer Allah onlara ilhamat oluyor. Sunat oluyor, iktarat oluyor, işaret bir çeşit mukaleme ilahiye mazhar olarak gönderiyor yani.
Bu işte bu, evet. Bu muzakere var ya. Bir dershanede şu muzakere-i ilmiye bitti mi? O dershane bitti kardeş. Dershanenin bitmesi de saltanat bitti Osmanlı. Bu muzakere olacak. Evet. Bakın her gün yapıyoruz.
Evet. Şimdi buna bir misal. Kur'an-ı Kerim'deki cüz'i hadiseler nasıl külli kanunların uçları aynısı onun manevi tefsiri olan bu hadiseler. Risale'de de caridir. Buna birkaç tane örnek, birisinin üzerine duracağız, o mektubun içerisine gireceğiz. Ama birkaç tane örnek. Nur Fabrika, 258 Kastamonu. Nur Fabrikası'nın sahibi Hafız Ali kardeş. Senin Risale-i Nur'a karşı harika ihlas ve irtibat ve itikadın inşallah o nurları, o havali de daima parlattıracak diyor. Şimdi Üstü Hazretleri Hafız Ali abiye devamı da var, üstü de var, aşağısı da var da ben ortasını okudum. Diyor ki senin Risale-i Nur'a karşı harika bir şekilde ihlasın, irtibatın harika, harika itikadın inşallah o nurları o havalide daima parlattıracak. Mesela diyelim ki ben de şimdi gittim bir yerde hizmet ifa ediyorum. Hizmeti o bölgeye yerleştirmek istiyorsun. Ne yapmam lazım? İnsanın kendisine bir sorması lazım. Cevap bu. Orada harika ihlas ve irtibat ve itikad olursa bak demiyor ki çok bil, çok şöyle yap, çok efendim kişiyi topla, çok adam şey yap demiyor. Harika ihlas. İrtibat ve itikad da bunun nurlar o halde yerleştiriyor. Şimdi ihlas demek, bak şimdi bir şeyin lügatı var külliyatta, bir de terim manası var. İhlas nedir? Safilik demek. Üstad Hazretleri bu lemalar da ihlası tarif etmiş. İhlasın içinde üç tane madde var. Neymiş o? İhlası kazandıran harekatındaki sebebi sırf bir emri ilahi bir ve neticesi rıza ilahi iki ve vazife ilahi karışmak üç. Yani ben ihlaslı mıyım değil miyim? Nereden bilebiliriz bunu? Bu üç tane vasıf. İnsanın yapmış olduğu işte, düşüncede, harekatta, efalinde varsa o zaman o adam ihlaslıdır.
Bunu da ezberleyebiliriz bak. İhlaslı sırrı üç tane say ya bunu unutur şimdi okudu ya.
Evet abi.
Unuturuz. Biraz önce ne demiştik? İnsan, kainat, Allah. Evet. Değil mi? Bunu da ezberleyelim. Bir insanın ihlaslı olması için bir insandır. Bir başlangıcı olması lazım. Birisi demesi lazım. Bir Allah. İki, yani bir şey için yapacaksın ahiret. Üç, verilerin yani bu ikisi ortasında
Neticeye kanaat etmek.
Sana verilen şu vazifeyi kanaat etmek. Yani birincisi cana bak. İkincisi ahiret ölçü. Üçüncüsü senin vazifen var. Vazifeyi yap. Vazifeyi ver. Üç tane. Bu üç tane sıfatı evvel ahir ortaya takip edeceğiz. Evet.
Şimdi diyelim ki Hafız Ali abi bu üç tane vasfı o bölgede gösterdi. Hafız Ali abi İzmir'deymiş abi, biliyor muydunuz? İzmir, yok. Denizli. Mesela Halil İbrahim abi, Hasan Feyzi abi. Bir de Hafız Ali abi.
Ve orada yaptığını biliyorum da. Orada.
Oradaymış faaliyetleri. İzmir, Denizli, Manisa. O bölge demiş abi.
Hafız Ali abi.
Hafız Ali abi, Halil İbrahim abi, bir de Hasan Feyzi abi.
Hasan Feyzi biliyorum.
Bu üçünün bölgesi orasıymış.
Ama ikisi çok dehşetli nüfusçu ya. Evet. Halil İbrahim abi tanımıyor.
Onun mektupları da çok güzel abi ya. Şimdi diyelim ki Hafız Ali abi orada bu şekilde bu üç tane vasfı gösterdi. Bir abimiz de kardeşimiz de gitmiş olduğu yerde bu üç tane vasfı gösterdi ya. Bu sefer nurlar o havalide buradaki ifadeye göre yerleşiyor. Belki zahiren bir kişidir, belki iki kişidir ama o yapılan faaliyetler, hareketler çekirdek hükmüne geçiyor. Cenab-ı Hak ileride onlara açılım yapabilir, yaptırabilir. Şimdi diyor ki senin o büyük zelzelenin gürültüsünü işitmemen ve zelzeleyi hissetmemen tokadını yiyen hoca gibi Risale-i Nur'un bir nevi kerametidir demek değil şakitlerine zarar vermek. Belki inayet kerane vücudunu da bazı hastalara bildirmiyor, korkutmuyor. Şimdi bir hizmet bölgesinde birisi bu üç tane vasıfla vasıflansa bu sefer o kimse bu sefer inayete mazhar oluyor. Bu sefer esbab kilitlendiği anda, bu sefer Cenab-ı Hak onu o esbabın kilitlendiği anda bir nevi çıkıyor. Buna keramet deniyor işte. Yani esbapla olmayan bir işle onu, mesela zelzele olmuş orada. Hafız Ali abi o dehşetli zelzele de, ben unuttum şimdi hangi zelzele olduğunu da deprem. Cenab-ı Hak ona o zelzeleyi duyurmamış. Ama millet sokaklarda korkuyor. Aha geldi, aha gelecek. Ufak ufak sallanıyor. Artçılar oluyor, şeyler oluyor. Ama bu üç tane vasıfla vasıflanınca o bölgede Hafız Ali abi de veya bulunduğu yerdeki abiler de kardeşler de bak kalbinde bir rahat var, maişinde bir suhulet var, dimağında sıkıntı yok, panik yok, evham yok, bir şey yok. Neden? Bu üç tane vasıftan dolayı. Yani küre-i arzın bu yangınında selameti kalbini muhafaza eden, işte istirahatini muhafaza eden hususan nur talebelerdir diyor yani. Hususan bu üç tane vasfa sahip olan kimse küreye arz bomba olup patlasa onu korkutmaz yani bu tarz birisine. Niye bu? Çünkü inayet altında yani. Sistem kilitlendiği anda bu sefer bu şekilde bir keramete mazhar oluyor yani. Şimdi bu cüzi bir hadise. Hafız Ali abi de selam kelamdan ibaret bir mektup yani. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, ne var ne yok. Tarzından yani. Nasıl külli bir hakikatin ucu? Ben de hizmeti yerleştirmek istiyor muyum? Evet. Bulunmuş olduğun bölgede faaliyet yapmak istiyor musun? Bu üç tane vasfı göstermen gerekiyor. Bunların içine de girilebilir. Bunlar da açılır. Mesela ihlas ne demek? Örnek verdik. İrtibat ne demek? Şimdi Risale-i Nur da ifrat ve tefriti Üstad Hazretleri hiç tavsiye etmez. Ama bir tane mesele de müfritane irtibat diyor abi. Bir tane mesele de yani aşırı derecede bir irtibat yani.
İfratı bir orada kabul ediyor.
Bir orada şey yapıyor, evet. İfrat ve tefrit.
Oradaki ifrat da vasat arasında.
Değil mi? Çünkü şey yapan ya, muhabbeti, irtibatı bozan esbab çok.
Harici dengeliyor yani.
Hı. Demek şakitlere değil zarar vermek, yani böyle bir kişi üç vasıfla vasıflanmış biri orada bulunsa, değil zarar görmezse, belki inayet kerane vücudun da bazı hastalara bildirmiyor, korkutmuyor.
Şey tane Tahir abinin hapishane mektubu var ya, hapishanedeki vaziyeti anlatıyor ya, yani diyor size onun gibi vaziyet gösteriyor, kendi vazifesinde meşgul olduğundan dolayı.
Onu Rüştü abiye sordum biliyor musun? Tahir'in kovuşuna gitsin diyor. Evet. Şey yapmak isteyen diyor, Tahir'in kovuşuna şey yapsın diyor. Rüştü abiye dedim ki, Tahir abiyle 16 sene kalmış. Süper abilerle Tahir abi. Abi dedim, ben bu Tahir abinin bu kovuşuna gitsin. Tahir abin orada psikolog değil, psikiyatrist değil. Bu kavga olan, kovuşlarla kavga olduğu zaman Tahir'in kovuşuna bir kişi iki kişi değil. Hep oraya gönderilmiş ve tuttuğu bir kişi. Abi sordun mu Tahir abinin kovuşunda ne vardı? Sordum dedi, ben de merak ettim. Tahir abi demiş, Usta seni komşuna gönderiyormuş. Ne vardı Tahir abi dedi ki, herkes bizim komşuda dedi, vazifesini yapıyor dedi. O adam geldiği zaman ister istemez kendi işini yapmak zorunda. Çünkü kendisiyle meşgul olacak kimseyi bulamazdı dedi. Çünkü bir komşuda veya bir cemaatta unutmamak lazım. Bir dershanede, müdebbir, bir cemaatta, abi. Ne ile eğer kendisi huhuysa, baş, hani var ya balık baştan kokar, dibi de öyledir. Başı görmek istiyorsanız dipten bakın. Başı göremezsiniz ya zaten irtibat bu. Ama cemaatine bakın. Risale-i Nur'a lakaysa başı da lakaydır. Hiç şüpheniz olmasın. Risale-i Sadakati yoksa başı da lakaydır.
Evet. Şimdi buna başka bir örnek.
Kusura bakmıyorsunuz.
Estağfurullah ne demek ya. Evet. Müzakere ediyoruz. Şimdi buna başka bir örnek. Cüzi külliyatta bir misal. Onun arkasında nasıl külli bir düstur var. Bu ders aynı zamanda yani bir mesele külliyatta nasıl tahkik edilir, nasıl araştırılır, bir meselenin içini doldurmak. Buna da bir misal olabilir. Mesela burada bu Kastamonu layıkasının başında bir mektup var. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür ve hamd ederim ki ihtiyarlar risalesindeki ümidimi ve müdafat risalesindeki iddiamı sizinle tasdik ettirdi. Evet, lillahil hamdu bi adede zerrati minel ezeli ilel ebed, sizin ile 30 bine mukabil gelen 30 Abdurrahman'a, belki 130, belki 1130 Abdurrahman'a Risalet-i Nur'a ihsan etti. Bu cümleleri yani asırların beklediği bir zat kurmuş yani şu cümleleri. Bir rakam koymuş yani. Birkaç tane talebesini görmüş bu talebeler. Ya 30 bin, ya 130, ya 1130, ya 1130 Abdurrahman kuvvetindedir. Böyle tabir kullanmış. Şimdi o zaman bizim buradaki Abdurrahman abinin vasıflarını bilmemiz gerekiyor ki bu ifadeleri anlayabilelim.
Yoksa dolduramazsın.
Rakamları.
Kesinlikle.
Yani niye? Çünkü Risale-i Nur ismi hakime masal olduğu için noktası, virgülü, cümlenin tekil gelmesi, çoğul gelmesi, büyük harfle başlaması, küçük harfle başlaması, paragrafı ayırması, ayırmaması hepsi manadır yani.
Nokta koyması, apostrof koyması, takke koyması, takke evet. Koymaması.
Evet. Buna hep mananın anlaşılması için emaredir yani. Delildir, işarettir, remizdir. Şimdi Abdurrahman abinin özelliklerini bu şeyde anlatmış Üstad Hazretleri.
Okuyacağım şeyi sayfayı söyle.
Sayfa 244.
26. lema.
Evet 26. lema. Abdurrahman abi yani Üstad Hazretleri neden Abdurrahman diyor da.
Bir de çok oturuyor. 30 bin, 130 bin, 130, 130, 1130.
Evet abi. Böyle rakamlar vermiş. Doğru. Neden yani? Neden yani Abdurrahman demiş de işte Murat Dursun demiş.
Bir şey diyelim mi abi? Tamam. Şimdi Abdurrahman bir ders vermişti de. Dedi ki mesela Peygamberimiz Hazreti
Hangi Abdurrahman?
Abdullah Yılmaz'lar ya.
Evet.
Abdurrahman. Peygamberimiz Hazreti Hüseyin'le Hasan'ı evet. Şey yapmış ya, övmüş ya. Abi de övmüş. Evet. Bundan bahsediyor işte Abdülkadir Giren sesi var, Üstad'ın sesi var ya. Evet. Aynı onun gibi işte Üstad'ın Abdurrahman abinin övmesiyle diyor. İşte gelecek zatların diyor hissesi vardır diyor.
Şimdi bunu ondan söylemiş bu, oldu çok güzel.
Ondan diyor ölmüş ona yani Abdurrahman abi.
Şimdi ben bu cümleyi okuyayım. Bunun dediği daha da anlaşılacak. O noktaya nazar.
İşte onu okuyor şimdi. Evet.
O da cüzi bir hadise.
Abdurrahman yani bu simgedir, semboldür. Kimdir? İçini doldur. Karpuz gibi şey. Abdurrahman için boşaltalım. Bakayım ne özelliği var.
Şimdi diyor ki Abdurrahman abi dünyada kalsaydı. Hem dünyadaki vazife-i uhrevimin kuvvetli bir medarı. Bir. Benden sonra tam yerime geçecek bir hayrul halef. 2. Hem bu dünyada en fedakar bir medarı teselli. 3. Bir arkadaşım. 4. En zeki talebem. 5. Muhatap. 6. Risale-i Nur eczalarının emin bir sahibi. 7. Muhafızı. 8. Şimdi bir sayfa ötede de gene aynı böyle. Vazife-i diniyede hem talebe hem biraderzade 9-10. Hem evladı manevi 11, hem kardeş 12, hem fedakar arkadaş 13. Böyle 15-20 tane ama yaklaşık 16 tane var. Mesela arkadaş var, bir de fedakar arkadaş var. Talebe var, bir de fedakar talebe var abi. Şimdi talebe ile fedakar talebenin arasında fark ne? Emirden alakası var mı? Burada yok ama. Neyse tamam yerin hatırımda söyleyeyim de. Şimdi talebe ile fedakar talebe arasındaki fark nedir? Nur şakitlerinden çokları hem malını 1. Hem istirahatini, 2. Hem dünya zevklerini, 3. Hem lüzum olsa hayatını nur hizmetinde feda ediyorlar. Şimdi fedakar demek, burada saydığı üst hazretleri onları feda eden. Bu sefer kara geçiyor. Oluyor fedakar oluyor abi. Kar ediyor yine. Fedakar. Bunları feda etti ya, neyi feda etti? Hem malını, hem istirahatini, hem dünya zevklerini, hem lüzum olsa hayatını. Nur'un hizmetinde feda etti, kara geçti.
Feda edince kara geçiyor. Kar ediyor.
Bu sefer fedakar oldu.
Sadaka gibi veya şöyle diyeyim. Peygamberim sormuş Ayşe validemize, kurban etini ne yaptın? Şunlar şunu şu kadar dağıttım, şunlar bize kaldı. Hayır diyor, dağıttım bizde kaldı. Diğerleri mesela o bize kaldı. Mesela feda edersen kar olur.
Bu sefer bu fedakar oldu. Bir de talebenin hassası neydi? Sözleri kendi malı gibi bilmek, külliyete. O zaman bu vasıfları gösterip fedası nispetinde fedakar talebe oluyor. Peki feda olmaması nispetinde de talebe sınıfına giriyor, talebeye giriyor yani.
Feda edemezse.
Edememesi nispetinde. Yani arada meratip var yani. Şimdi buraya niye şey yaptık? Abdurrahman abinin özellikleri bu saydığımız maddelerdi. Şimdi yaklaşık bir 15 tane madde var Abdurrahman abiyle alakalı. Şimdi biz bunu niye okuduk? Üstad Hazretleri Abdurrahman abiyle şu talebeler diyor. 3-5 tane talebe ya işte 30 bin ya 130 belki 1130 Abdurrahman kuvvetinde. Peki bu rakamlar neyi ifade ediyor? Orada saymış olduğu vasıfların gösterilmesi nispetinde yani. Bir kimse ne kadar o vasıfları gösterdi? Bak bir kişi 30 bin kişilik iş görebilir.
Üstad ne diyor, ben 50
130 bin kişilik iş görebilir abi.
Üstad diyor, ben 50 milyon.
Tabii. Ben 50 milyon nefer kuvvetindeyim. Bir adam benim kapımda dursa, bekçi, bana çıkma dese beni tutabilir ama.
Yok, vazife diyor. Kullanıyor ya, 4444.
Evet.
4 kişi bir araya gelse, 1111. Yani bir yan yana, yani sayı oraya koyuyor.
Normalde abi şimdi 3 elif yan yana gelse 111 olur. 4 elif yan yana gelse 1111 diyeceğine 4444 demiş. Peki yukarıdaki cümleyle aşağıdaki cümle arasındaki fark nedir? Fark sırrı uhuvvet, sırrı ittifakı maksat, sırrı tesam. Yukarıdaki cümleyle aşağıdaki cümle arasındaki sırdan dolayı 1111 demiyor da 4444 diyor. Yani o kuvvetin, o sırrın yakalanması nispetinde o kuvvet elde ediliyor.
Çok ilginçti, merak etmiştim.
Evet.
Arapçada cemaat tanımlaması en ekale azı 3'tür. Şimdi 4 kişi bir araya geldi, 1111. Peki bu sırrı uhuvvet ve sırrı tesanüfü ve ittifak maksat olursa bu bir insan ferdiyetten çıkıyor, cemaatlaşıyor tek başına. Cemaat ruhu olunca bu sefer bir yerine 4 oluyor, 3 ekleniyor, 4 oluyor, 4444 oluyor. Yani her birisi bir cemaatmış. Her birisi cemaat olunca 4444 oluyor. Yani cemaat ruhu 1'le 3 oluyor yani.
Evet.
Fert 1'dir. Ne adamı cihanda yoksa birisin. Cemaat ruhu varsa 3 oluyorsun. Cemaat kalili 3'tür ya.
Evet.
Birdiniz. O adam cemaat ruhu 1 kendisi. Bir de cemaat ruhu 4. 1'e 4. 4444 oluyor. Cemaat ruhunu simgeliyor orada.
Çok güzel. Şimdi bir o ne yaptık? Oradaki Abdurrahman abi de bir isim yani. Külliyatta geçen bir isim. Fakat onun arkasında külli verilmek istenen bir düstur var yani. Üstad Hazretleri neden Abdurrahman abinin üzerinde bu kadar durmuş yani?
Zannediliyor ki yeğenine durmuş.
Nesebi zannediliyor yani.
Yani.
Yani öyle değil. Bunun arkasında verilmek istenen Abdurrahman abinin şahsiyeti, manevisinde o demin okumuş olduğumuz ve o Kastamonu layıkasının başındaki o vasıflar yani.
Şair peygamberinde de öyle. Bana soruyorlar. Hazreti Hüseyin'i niye torunlarını sevdi? Bunu ne yaptı? O şimdi Yılmaz Abdurrahman'ın dediği gibi.
Evet.
Yani ustad diyor ya, yani Geylani'nin Hazreti Hüseyin'i ve öpmesi.
Birini başından, birini boynundan öpmesi.
Evet.
Evet. Birinden neslinden gelecek aktaplar, birinden de kutuplar, gazlar. Hissi azimesi var.
Evet.
Diyor. Yani peygamberimizin nübüvvete tahallük eden bir şey cüzi bir hadise değil yani. Mesela Hüseyin Hazretleri 19. mektupta peygamberimizin her hali mucize değildir. Fakat her hareketi nübüvvetine delildir diyor. Mesela siması mucize değildir. Ama nübüvvetine delildir. Abdullah İbni Selam görmüş, demiş bu simada yalan olmaz demiş. Bak mucize değil ama nübüvvetine delil.
İşte şey de öyle gösteriliyor da ait simalar adamın da ne olduğunu gösteriyor.
Evet. Peygamberimizin Hazreti Hüseyin ve Hasan Efendilerimizin birinin başını öpmesi, birinin boynunu öpmesi bir mana vermesi. Arkasında bir mana var. Neymiş o? Onların neslinden gelecek Ali Beyt'e yani bir arkasını sıvazlamak manasına, iteklemek manasına. Şimdi buna başka bir örnek. Bu 192. Aslında burayı okuyacaktık da biraz giriş yaptık. 192'de bir mektup var. Biraz hızlı hızlı geçeceğiz. Bismi Subhane ve İmmişen İlla İsebbuhu Biyamdi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bir adet huruf resalin nurul resalin nurul mekuati vel mektube. Aziz Sıddık kardeşlerim, size üç noktayı beyan etmekte kalpte bir ihtiyaç oldu. Birincisi bir hadisede hem insan eli hem kader müdahalesi olduğundan insan zahiri sebebe bakıp bazen haksız hükmedip zulmeder, kader o musibetin gizli sebebine baktığı için adalet eder diye Risale-i Nur'da bir kaide-i esasiyedir. Şimdi Aziz Sıddık kardeşlere böyle başladı mektup. Bu Cenab-ı Hakk'ın iki tane esmasıdır. Hemen hemen laikaların başında bu iki tane isim geçiyor. Biri Aziz, biri de Sadık esması. Hasan abi. Şimdi Risale-i ismi hakime masal olduğu için ismi fert de azamet derecede Risale'de tecelli ettiği için aynı iki kelime yok. Kur'an-ı Kerim'de tekrar edilen ayetler gibi. Bunlar da aynı değil. Belki lafız olarak aynı ama aşağıdaki mektupta bahsetmiş olduğu vasıflar farklı olduğu için o vasıflara farklı mazhar olan kimse bu iki tane esmaya mazhar oluyor. Aziz ve Sadık. Mesela Mülevvin isminin tecelliyatı var. Domatesde kırmızıdır, patlıcanda işte mordur, salatalıkta yeşildir. Rengarenk yani Mülevvin ismi. Aziz ve Sadık esmasının tecelliyatıdır bütün mektuplar yani. Aynı değil yani. Farklı. Aynı değil. Şimdi burada da o zaman bu üstadın söylemiş olduğu, burada anlatacağı şeyleri müsbet manada kim kendisinde gösterirse bu hitabın birinci derecede muhatabı diyebilir ki benim diyebilir yani. Üstad Hazretleri bu mektubu benim için telif etmiş diyebilir. O mektubun arkasındaki o cüzi meselenin arkasındaki külli muhatabiyeti üzerine alabilir. Benim diyebilir yani muhatap. Hani insan olan bir insan diyebilir ki Cenab-ı Hak bana güneşi lamba yapmış. Toprağı halı gibi, kilim gibi ayağımın altına sermiş diyebildiği gibi. Böyle diyebilir bakarsan. Şimdi dedi ki size üç noktayı beyan edeceğim dedi. Şimdi Risale'de nokta var. Nükte var. Remz var. Bir de fıkra var. Şimdi nokta demek Risale'de bir meselenin maddi boyutu anlatılıyor Hasan abi. Nükte o meselenin manevi boyutu anlatılıyor. Remz de o meselenin ince, derin, mana boyutu anlatılıyor remzde. Peki fıkra nedir? Fıkra da bu kader risalesinin sonunda diyor ya, eski Said'in serkeş, mağrur, müftehir, nefsini susturan beş fıkradır. Fıkranın edebiyattaki o manası bir olayın içinden kendisine mana çıkarmak demek. Fıkra bu. Bir manası. Bir manası da bu Nasreddin Hoca'nın fıkraları var ya abi. Bir manası da o yani. Üstad orada nefsine gülüyor. Yani Nasreddin Hoca'nın hisse almak noktasında. İki tane manası var yani. Şimdi nokta, nükte, remz, fıkra dedi ya, buradaki mesele nokta. Maddi bir meseleyi anlatacak, maddi. Nedir o mesele? Beşer zulmeder, kadara da, yani görüntüde bir şey var, bir itiraz hadisesi olmuş. Bunu tahlil ediyor, oradan nükte çıkarıyor. Okuyan kimse de oradan o remzi işareti alırsa, üzerine düşen manayı almış oluyor, bu mektuba muhatap olmuş oluyor. Yoksa sadece mektubu bilebilir. Bu risaleler sadece ezberlensin diye, İşte dimada tutulsun diye değil, bizzat aksiyon, fiiliyete dökülmesi için. CD'de de var mesela bunlar yani. Bunların yapılması için işareti almak gerekiyor. Yani o vasıflardaki, vasıfların arkasındaki o muhatabiyeti bizim yakalamamız gerekiyor yani. Yakalayan kimse diyebilir ki bunlar benim için telif edilmiş diyebilir. Şimdi dedi ki bir hadisede hem insan eli var hem kader müdahalesi var. İnsan zahiri sebebe bakıyor. Haksız hükmedip zulmediyor. Kader o musibetin gizli sebebine baktığı için adalet ediyor. Misal, bu kader risalesinde ikinci sayfada nazara verilen, mesela hakim seni sirkat ile mahkum etti. Halbuki senin suçun yok. Ama gizli bir katlin var. Kader senin o gizli katline baktı. Adalet etti. Beşerin zulmünde dahi, bak bu çok ehemmiyetli bir şey. Kaderin adaleti. Zulümde ya. Çünkü neden? Allah adili mutlak ya. Zulümde dahi adaleti var. Adalet demek, herkese eşit davranmak değil, hak sahibine hakkını vermek yani. Eşit davranmak değil. Mesela kadın ve erkek eşittir diyor. Yani o adam affedin, haindir yani abi. Mesela bir ayakkabı düşünelim. Sağ, sol. Şimdi bu iki ayakkabı birbirine eşit değildir, eştir. Bu ikisi birbirine eşit dediğin zaman bu bir maksatla söylenmiş bir cümledir yani. Bu ikisi nasıl eşit olacak birbirine? Kadın erkek eşittir. Oldu mu? Olmadı ya. Yani bilerek kasıtlı yapılan bir şey yani. Bozmak için, tahrif etmek için yani. Şeriatta erkeğin tanımı bellidir. Hanımın tanımı bellidir yani. Maksatlı söylenmiş bir cümledir yani.
İşlevi hiç alakası yok ki vazifeli.
Adalet herkese eşit davranmak değil, hak sahibine hakkını vermek. Şimdi bu, diyor ki bu Risale'de bir kaide-i esasiye var diyor. Hem insan eli var bir şeyde hem de kader müdahalesi var. Şimdi diyelim ki benim başıma bir hadise geldi. Başkası tarafından. Bunun bana bakan bir tarafı var. Karşı muhataba bakan bir tarafı var. Müdahil olan biri varsa ona bakan biri var. Mesela ben fıtriyim, hiçbir art niyetim yok. Eğer o mesele iyilik, güzellik, kemalatsa ben onu Allah'a vereceğim. Eğer karşıdaki muhataba göre de iyilik, güzellik, kemalatsa o da Allah'a verecek. Ama şerse, tahribatsa, günahsa, bozgunluksa o zaman ben nefsimi alacağım, karşı taraflar da nefsini alacak. Mesela bir mesele bana göre kemalat olabilir. Karşı tarafa göre seyyiye tahribat olabilir. Onun nefsinden kaynaklanmış olabilir. Bu Risale'de bir kaide-i esasiye. Bu kaide-i esasiye uyduğu zaman Risale'de bir kaide-i esastır yani. Biz de içinde bulunmuş olduğumuz mevcudatta olay ve hadisat da bunu görmemiz lazım. Sadece kendine bakmak yetersiz yani. Bu kaide-i esasiyi uygulayıp hem insan elinin müdahalesini, cüz ihtiyarını hem de kaderin oradaki müdahalesini görebiliriz. Bu mektupta söyleyecek, acaba nur hakkındaki bu yeni İstanbul hadisesinde veci adalet ve rahmet nedir? Hem şimdiye kadar Risale'nin başına gelen hadiseler de bir deste inayet, bir veci rahmet bulunduğu tecrübelerle sabittir. Şimdi Risale'de kaide-i esasiye var burada. Hem de kaide-i esasiyeler var. O kaide-i esasiyelere bir talebe uysa, bir şakirt uysa, bu sefer 6 tane vasfa masır alıyor Hasan abi. İnayet, iltifat, ikram, tevafuk, rahmet, adalet. Buradaki nazara verdiği 3 tane kavram. İnayet, rahmet ve adalet. Bir kimse Risale'deki kaide-i esasiyeleri uygulasa bu 6 tane vasfa masır alıyor. Laikaların genelinde 6 tanedir. Mektuplarda geçen. İnayet, iltifat, ikram, tevafuk, rahmet, adalet. Şimdi burada üstad bunu uygulamış. Burada bir itiraz hadisesi var. Bu itiraz hadisesinde birinci şuayı görmüş, itiraz etmiş. Demiş ki, Bediüzzaman Said Dursi ayetleri kendi mesleğine göre, işte amiyane tabirle affedersin, kafasına göre mana vermiş diye böyle bir şaşalanmış yani. Bu maddi noktada bir itiraz hadisesi. Bunun muhataba bakan tarafı var, üstada bakan tarafı var. Muhataba bakan tarafın da onun için talihsizlik, kısmetsizlik yani. Asırların beklediği böyle bir zata. Mesela bazı büyük zatlar gelmiş. Demişler ki biz Resulullah'ın zamanında gelemedik. Ona talebe olamadık. Bari ahir zamanda gelecek o büyük zata talebe olalım diye dua edenler olmuş abi. Böyle bir zata itiraz etmiş. Onun için talihsizlik, kısmetsizlik yani. Ama üstada bakan tarafında bu kaide-i esasiyeyi uyguladığı için İnayete mazhar oluyor. Rahmete, adalete mazhar oluyor. O zaman kim uygulasa Risale'de bu 6 tane vasfa mazhar oluyor. Bu 6 tane vasfa mazhar olunca o mazhar olan kimse diyebilir ki ben nur talebesiyim diyebilir. Mesela ben nur talebesi miyim değil miyim? Bunun ölçüsü nedir? Bu 6 tane vasfa mazhar olmaktır. Yani sen bir inayete mazhar oluyor musun? Bir iltifat var mı? Bir ikram var mı senin hayatında? Bir rahmet, bir adalet var mı? Olması nispetinde rahatlıkla diyebilirsin ki ben nur talebesiyim. ölçü lahikalardır yani. Nur talebesi olup olmamanın ölçüsü yani. Bu altı tane vasıftır. Şimdi bu Esasat-ı Nuriye vardı ya Hasan abi. Bu Esasat-ı Nuriye'nin başında zaruriyat, müsellemat, muhkemat, esasat var. Sizin şu an hatırınızda mı neydi bunlar abi?
Evet.
Ben okuyayım. Sizin noktayı nazarınız. Zaruriyat, iman esasları.
Tamam.
Müsellemat, iman esasları. Muhkemat, Kur'an'ın açık emirleri. Hı hı. Esasat da ittifak edilmesi, kabullenilmesi mecbur olan rükünlere deniyor.
Bu işte.
Bir noktayı nazarda şöyle, bunu külliyata vurduğumuz zaman abi. Zaruriyat, bütün külliyatın şekli hazırıdır. Zaruriyattır yani. Değiştiremezsin. Ekleme yapamaz. Eklemeyi kim yapabilir? Üstadın şey yaptığı abiler. O 12 tane isim var ya. Mesela Abdullah Yeğin abi. Külliyatta bir şey ekleyebilir mi abi? Üstad onu varis bırakmış. Ekleyebilir yani. Çıkarabilir mi? Çıkarabilir. Üstad izin ver, o yetkiyi vermiş ona. Ama mesela ben yapamam yani. Üstadın varis etmediği. Zaruriyat bütün külliyatın şekli hazırı. Müsellemat, lahikalardır, her bir mektuptur. Muhkemat, Risale-i Nur'daki bütün emirlerdir. Misal, her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir. Bu bir emirdir. Yani doğru söylemek, evet emirdir. Fakat her yerde söylemek doğru değildir. Bu neymiş? Muhkemat, bir de esasat var. Esasat ne? Esasların çevresini belirlediği düsturlardır. Misal, ihlas esastır. İhlasın 4 düsturu ise onun çevresini belirliyor. Yani ben ihlaslı mıyım, değil miyim? Mihengine o 4 tane düstur yani. Amelinize rıza ilahi olacak. Fazilet fırışlık yapmayacaksın. Tenkit etmeyeceksin. Diğer ikisini unuttum. Neydi onlar? İşte 4 tane düstur var. Yani ben şey miyim? İhlaslı mıyım, değil miyim? O düsturlar ihlasın çevresini belirliyor. Yani sen amelinde başka bir gayeyi takip ediyorsan, bak düsturdan dışarı çıktığın gibi ihlastan da çıkıyorsun. Fazilet fırışık yapıyorsun. Ben var ya ben. İşte çaktırmadan kendine de zarar veriyorsun. İşte bu sefer sen o düsturu açtığın gibi ihlası da aşıyorsun Nadir abicim. Öyle öyle abi. Allah muhafaza etsin. Bu sefer ne yapıyorsun? Dışarı çıkıyorsun. İşlerin meziyetlerini, faziletlerini kendine bilmek. Neyse ötekini. Şimdi bu sefer ne oldu? Bu esasat dedi ya burada. Bu esasat dediği için yani esas olduğu için yani bunu insan çevresini belirlemesi gerekiyor. Hem insan eli var hem kader müdahalesi var. Buna örnek veriyor şimdi. Bir tane örnek. Acaba Nur hakkındaki bu yeni İstanbul hadisi, itiraz hadisesi bu. Veç-i adalet ve rahmet nedir? Hatırıma böyle bir cevap geldi ki. Risale Nur'a ehli ilim ve ehli dikkati ciddiyetle bakmaya ve tetkik etmeye sevk etti. Elbette Risale Nur'u tetkik eden bir alim. İnsafı varsa taraftar olur ve Risale-i Nur ulema dairesinde ve İstanbul afakında tezahür edecek. İşte veç rahmet ve inayet. Bak bu itiraz hadisesinde bunu uyguluyor. İtiraz hadisesinde. Yani insan eliyle kader müdahalesi var dedi ya. Evet. O şeyh zulmetti. Peki kaderin buradaki hissesi ne? Şimdi biz bu risaleleri yazdık ki ulemalar, alimler İşte dostunun düşmanını tanısın, değil mi? Bizim mesleğimize taraftar olsun ama derdi maişet, siyaset, felsefe gibi arızalarla bizden uzak durdular cemaatten. Bu sefer kader-i ilahi o itiraz hadisesini çıkardı. Bu sefer itiraz hadisesini çıkınca her tarafta şaşalandı. İstanbul afakı bu itiraz hadisesiyle çalkalanıyor. Bediüzzaman böyle yapmış, işte kafasına göre mana vermiş diye her tarafta Nadir abi söyleniyor.
Yani bir tane biri diğer mahkeme sürgüye yollandı. Bunun sırrı
hikmeti. Örnekler çoğaltılabilir. Peki buradaki inayet ve rahmet neymiş? Ehli ilim ve dikkati Risale-i ciddiyetle bakmaya ve tetkik etmeye sevk etti. Elbette Risale-i Nur'u tetkik eden bir alim. İnsafı varsa taraftar olur diyor. Yani biz bu Risale'yi niye yazdık? Okusunlar diye, anlasınlar diye değil mi? İstifade etsinler diye. Etmediler. Bu sefer Cenab-ı Hak da etmelerini istiyor. İhtiyaçları var. O zaman o itiraz hadisesini çıkarıyor yani. Yani niye Cenab-ı Hak ona müsaade etti? O İstanbul afakındaki ulemaların, alimlerin Risale-i Nur'a şiddetli ihtiyacından dolayı. Bu sefer derdi maişe, felsefe, siyaset bu üç tane vasıf. o alimleri, ulemaları risanın içine girmeye uzak tuttuğu için bu sefer Cenab-ı Hak da girmelerini istiyor, ihtiyaçları var. O şeyhin itirazını çıkarıyor. Bu sefer o ehli ilim, bu sefer risanını ciddiyetle ve dikkatle bakmaya ve tetkik etmeye koyulmuşlar. Zaten bu risale bunun için yazılmıştı. İşte kaderin inayet tarafı, rahmet tarafı o itiraz hadisinde böyledir diyor. Peki bunu niye şey yaptı? Risale'de ki o kaide-i esasiyeyi uygulayınca, yani beşerin zulmünde kaderin adaleti var, böyle bir esas vardı hizmette, o esası uygulayınca böyle bir inayet ve rahmete mazhar oldu. Bu sefer sıkıntıdan, işte şeyden kurtuldu yani.
Bu aynı mesela onu mahkemelerde de yaptılar değil mi? Şey, bilir kişi heyeti araştırdı.
Şimdi. Elbette Risale-i Nur'u tetkik eden bir alim insafı varsa diyor, insaf abi. Taraftar olur diyor. İnsaf ne demek? Şimdi mesela ben uhuvvetli miyim, uhuvvetsiz miyim? Uhuvvete ait bir düstur, münsif olmak, insaflı olmaktır yani. Uhuvvetin içerisinde bu var. Ben insaflıysam o zaman ben uhuvvetliyim. Yani o alim uhuvvet kerana hareket etmediği için, garazla, kinle baktığı için insafı yok yani.
Hakperest
değil. Değil. Yani insaflı baksa diyor, münsif olsa, uhuvvet kerana davransa o zaman bunu tasdik edecek diyor. Hem de ciddi taraftar olacak diyor yani. Beşer zulmeder, kader adalet eder.
Şimdi aynı olay bu zamanı da oldu mesela. Mesela şu anki uzak mesela, Risale'yi sadeleştirdi.
Evet.
Sadeleştirmesiyle mesela şu anki talebeli hepsi ayağa kalktı. Yani. O hissiyatları uyandırdı yani bu. Tam beşer zulmetti, kader bu noktada adalet etti yani.
Sahiplenme hissi çıktı.
Evet, sahiplenme hissi yani. Ortaya çıktı. Evet.
Yani insanların nazarı mesela ona döndü. Belli zaman, adam çıktı mesela, o kadar insanın kadar belli zaman dedi. Sözleri söyledi. Evet. O kadar kaderin bir adalet var değil
şimdi,
mi?
Şimdi noktayı söyledik. Nokta itiraz hadisesiydi. Nükteyi de üstad söyledi abi. Nükte neydi burada üstadın çıkardığı? Alimlerin, ulemaların risanı tetkik etmesi ve onlara ciddi taraftar olması için o hadiseyi kaderiyle müsaade etti. Nükte bu, noktanın içindeki. Peki remz ne? Onu da biz alacak, okuyan alacak, muhatap olacak. Şimdi biz de içinde bulunmuş olduğumuz o hadisede, olayda, mevcudatta o zulüm içinde adaleti görebilirsin. Neden yani kaderiyle müsaade etti de bu mesele böyle oldu? Bana bakan tarafı var. Meselenin karşıya muhataba bakan tarafı var. Bana bakan tarafı diyelim ki rahmet. Allah bana rahmetiyle tecelli etti. Eğer o hadise olsaydı belki başka şeyler olacaktı. Ama karşı taraf şer'i düsturlara aykırı hareket ettiği için mesela karşı taraf için şer olmuş oluyor. Zulüm olmuş oluyor. Zulümde yani.
Bir de şey çıkartmıştılar üstad abi onu şurada not almışım şu kağıda, gördüğünüz kağıda. Onu okuyorum o tarihte 86'da yazmışım. Diyor ki bu ceyran bu şimdiki gibi şey değil, cahil değiller. Osmanlı'da yetiştikleri için Mehdi'yi iyi biliyor.
Yani şeriatı bilenler yani.
Şeriatı biliyorlar ve Mehdi'nin sıfatlarını biliyorlar. Evet. Mehdi'nin en büyük sıfatlarından bir tanesi de ulema onun etrafına toplanacak. Bu sefer ulemalardan bir tane itiraz çıkarıyor. Evet. Ki bu sefer onun tedirgin olması, tedirgin olup daha Nur cemaatına hücum etmesini tadil etti. Ne yaptı? Ha bu olsaydı, hakikaten bu Mehdi olsaydı, ulema ittifak edecekti. Çünkü şeriatta öyle değil. Ulema ittifak etmediğine göre, ha bu bir alimdir. Yani öyle Mehdi değildir.
Evet.
O zaman rahatlamışlar.
Bunu zaten ikinci noktada biraz nazara veriyor abi. Kaderin adalet tarafını anlatırken. Biz inayet ve rahmet tarafını okuduk. Şimdi biz de bunu kendi hayatımızda bu şekilde müşahede edebiliriz. Zulüm içinde adalet tecellisini görebiliriz.
Bu da net.
Mülkten meleküte bakmak. Mülkten meleküte bakınca o şeyin sırrı anlaşılıyor. Neden olduğu yani. Şimdi enteresan bir şey abi. Bu belki bir noktayı nazar yani. Üstadın başından geçmiş. Belki siz de ilk defa duyabilirsiniz abi. Böyle bir değişik bir noktayı nazar.
Burada. Burada mı?
Yok burada değil. Başka. Bayram Yüksel abiden bir rivayet var. Üstad Hazretleri ona hususi söylemiş. Burada şimdi buna tatbik edeceğiz buna. Hani beşer zulmeder, kader adalet eder diye. Üstad Hazretleri bir gün Bayram Yüksel abi hususi söylemiş yani. Demiş ki benim demiş başıma gelen bu kadar sıkıntıların, musibetlerin, çilelerin bir sebebi var demiş. Nedir demiş o sebep? Şapkaya verdiğim fetvadan dolayı geldi demiş. Bütün bu şeyler demiş abi. Şapkaya verdiğim fetvadan dolayı. Çünkü hiçbir Şeyh İslam şaka ile dahi başına koymaya fetva vermemiş o şapkayı. Şimdi o zaman bir plan yapmışlar Hasan abi. Biz ne yapalım? Bu kanunu çıkaralım. Bunlar da itiraz eder. İtiraz ettikleri için, devlete karşı geldikleri için itiraz edenlerin hepsini yok ederiz. Böyle bir şey düşünmüşler. Üstad da bu planı sezince bu sefer fetva vermiş. Şapka başa gelecek, değil mi? Tersini secdeye gidecek demiş. Giyin demiş, zorla başa giyen kafir olmaz. Cebren giydiği için, ihtiyar elden gittiği için mesul olmazlar diye fetva vermiş.
Yoksa katliam yapacak.
Yoksa katliam yapacaklarmış yani. Böyle herkesi, itirazı herkesi zaten kaç 3-4 milyon kişi asılmış yani.
4 milyon.
4 milyon kişi asılmış. Bu kadar böyle.
Yani 4 milyon hepsi asılırsa vurmuşlar mesela. Dersim bombalamış. Rize komple Yalçınkaya manasına gidiyor.
Şimdi şeriatta diyelim ki umumi bir belva var ümmetin üzerinde. Orada bir çıkış yolu yok. Bir müştehit. Umum, terakkiyat-ı amme kabul görmüş bir müştehit. O meselede iştihad ederse ümmetin üzerinden sorumluluk kalkıyor, müştehide biniyor. O müştehit iştihadında isabet etse iki, isabet etmese bir hasene var. Bu sefer Cenab-ı Hak ümmete değil, o müştehide soracak ona. Neden sen bu fetvayı verdin? Ümmetin üzerinden o sorumluluk kalkmış, üstadın üzerine binmiş abi. O fetvayı vermiş yani. Demiş ki benim başıma ne geldiyse hususi söylemiş yani. Bu şapkaya verdiğim fetvadan dolayı gelmiş demiş abi.
Yoksa ümmet yok edilecek.
Yoksa yok edilecek. Bu fetvayı vermiş bundan dolayı yani. Şimdi Hüsa Hazretleri bu şualarda bu kemalet böyle dehşetli mahiyetine ihtiyaç sahiplerine bilmeyenlere bildirmek için bizim gibi diyor. Binlerle adam feda olsa gene azdır.
Her gün.
Her gün.
Yüzlerce kişinin diyor kafası kesilse.
Meşahat dairesine kızların lisesi yapan, Ayasofya'yı putaneye çeviren, işte hanımları genç kızları açıp sokağa salan, karma eğitim yapan, böyle dehşetli bir adam, 124 bin peygamber, Allahümme ecirne ve fitneti ahir zaman demiş. O peygamberlerin sığındığı zamanın içinde tam nur talebe üstad var, onun karşısında böyle dehşetli bir adam var. Bu adamın dehşetli mahiyeti, ona taraftar olan şu anda mesela insanlar var. Saftirler kurtarıyor mu abi?
Bu zamandan sonra, bu saatten sonra biraz zor.
Hüsa Hazretleri aklı başında olanlar mesuldür diyor abi.
Biraz önce ne dedin? Evet. Üstad niye sıkıntı çekti? Şapkaya fetva verdiği için. Evet. Bu insanlar mesul mudur dedin? Ben de pek değildir desem ben de çekerim.
Evet. Madem onu söylediniz abi bir noktayı nazar ehemmiyetli olduğu için mesela saftiller olabiliyor. Mesela şu anda bu F-25'çiler şu anda F-25'çiler kimlerden, komünistlerden sosyalist hüzimlerden, buzimlerden onlar aşağıdır abi.
Evet. Daha dehşet.
Daha dehşetlidir yani.
Din adına yapıyor.
Mürtedin şeriatta hakkı hayatı yoktur yani. Şimdi bu burada anlatılan mesele hem beşer zulmeder ham kadar adalet eder. İtiraz hadisesinde söyledik. Adalet tarafı neydi? İnayet. Rahmet tarafı. Adaleti aşağıda söyleyecek. Rahmet ve inayet neydi? O şaşalanan İstanbul afakında alimler risalını tahririyat yapmışlar. Ciddiyetle bakmışlar, aramışlar, taramışlar. Biz de zaten bu eserleri bunun için yazdık. Biz de buradan üzerimize düzen işareti aldık. Şimdi bu mektubun üçüncü noktasında bu sefer aynı risaleyi Fetva Emini Ali Rıza Efendi görmüş aynı risaleyi. Bu sefer o da takdir etmiş abi.
Birisi tenkit ediyor.
Birisi tenkit ediyor. Birisi takdir etmiş. Mesela mektubatta bir cümle var. 19. mektupta. Bir kelamı iki kişi eder. Birinin ilmine delalet eder. Birinin cehline delalet eder. Birinci şurayı görmüş. Birisi itiraz etmiş. Birisi takdir etmiş. Şimdi onu okuyayım. İkinci mesela İstanbul ulemasının en büyüğü ve en müdakkiki ve çok zaman müftü ile enem olan eski fetva emini meşhur Ali Rıza Efendi birinci şua işareti Kur'an'ya ve ayet-ül kübra gibi risaleleri gördükten sonra Risale-i Nur'un mühim bir talebesi olan Hafız Emin'e demişken, Bediüzzaman şu zamanda dini İslam'a en büyük hizmet eyledim. Şimdi bak, Risale ismi hakime mazhar olduğu için üstad bir cümleyi kullanıyorsa onda bir hikmet var, bir mana var yani. Kullanmış olmak için kullanmaz. Bak dedi ki, İstanbul ulemasının en büyüğü, üstad diyor bunu abi. Bir, en müdakkike. İki, ve çok zaman müftü enam eski fetva emini. Üç tane vasıfı. Bak birini söyleyeyim, fetva emini demek, mesela kadılar, işte diyelim ki alimler, ulemalar böyle fetva veriyorlar ya, o zaman kadı fetva veriyor. O kadının vermiş olduğu fetva doğru mudur, değil midir? Onu denetleyen kimseye fetva emini deniyor abi. Yani önde adamlar var ama arkada bu var. Fetva beyi var. Fetva beyi var. Fetva emine. Mesela Osmanlı'da bir külhan var, bir külhan beyi var abi. Hanım var mesela. Ama odun atıp külünü çıkaranlara külhan deniyor. Onların başındaki adamı da külhan beyi deniyor. Nadir abi biliyor muydun abi?
Yeni öğrendim.
Şimdi bir gün Yavuz Sultan Selim tevkili mekan işte oraları denetliyor, şey yapıyor falan. O külhan beyi oradan kalmış yani. Onun karşısına dikilmiş abi. Demiş sen demiş saraylarda, tahtlarda, köşklerde, cevri sefada ben burada külün pasın içinde cevri cefada. Bunda hikmet ne demiş yani. Öyle demiş ya. Demiş ki takdiri hüda, takdir eyledi. Ezelde sen demiş buna rıza göstermedin. Bunda sebep ne demiş yani. Yani Allah bunu ezelde takdir etmiş. Senin bu aceleciliğinden, kaderi tenkilinden, razı olmamandan dolayı, benim de razı olmamdan dolayı ben kebap yapıyorum, sen burada kerim pasın içindesin demiş yani. İnsan geçmişine bakıp kader okuması yapabilir abi. Mesela kader hali ve vicdanıdır ya. Kader ilim nevindendir. Kimse Allah'ın ilmini bilemez. 5 dakika sonra ne olacak bilebilir misin? Bilemez. Halde bilinir. 5 dakika, 10 dakika sonra ne olur bilemez. Ama geçmişine bakacaksın. Mesela buluğ çağına girdin. Bu zamana kadar bakacaksın. Bu insan kader okuması yapıp istikbal planlaması yapabilir abi. Ve de %90'ı isabet. Yani ben ne yaptıysam ahiret noktasında hep kar ettim. Ne yaptıysam zarar ettim. Böyle bir kader okuması yapıp planlama yapabilir. Şimdi oraya girmiyoruz. Konumuz şurası. Bak fetva emini dedik. Oradan geldik. Fetva emini, fetvadan emin olan. Kim fetva verdiyse onu denetliyor. Mesela padişah sefere gidecek. Şeyhülislam'dan fetva istiyor. Padişahlar çocuğunu öldürse dahi fetvasız iş yapmıyor abi. Ya çocuk katlinde dahi fetva alıyor. Kafasına göre yok yani. Bu sefer sefere gidecek veya gitmeyecek. Bir şey yapacak veya yapmayacak. Şeyhülislam fetvayı verdi. O fetvayı doğru mu verdi, yanlış mı verdi yani? Kadı fetvayı verdi. Doğru mu verdi, yanlış mı verdi? Onu denetleyen bir kimse var. Fetva emini. Üstad diyor bak, İstanbul ulemasının en büyüğü diyor. En müdakkiki diyor. Boşuna söylemiyor yani. Şimdi böyle bir kimse konuşuyor. Böyle bir kimse demiş yani. Demiş ki, Bediüzzaman şu zamanda dini İslam'a en büyük hizmet eylediğini ediyor. Bir. Ve eserlerinin tam doğru olduğunu. İki. Ve böyle bir zamanda mahrumiyet içinde feragatı nefsedip, yani dünyayı terk edip, böyle bir eser meydana getirmek. Hiç kimseye müyesser olmadı. Bak Kütüb-i İslami de bilerek konuşuyor bu. Böyle bir eser, hatta başka bir mektup var. Hiç kimseye müyesser olmayan hakayı ki Kur'an'dan bulup çıkarmışlar. Bu Risale'yi görünce söylemiş abi. Demiş. Ve her surette şayanı tebrik olduğunu ve Risale-i Nur müceddidi din olduğunu ve Cenab-ı Hak onu muvaffakın bil hayr eylesin amin diyerek bazılarının sakal bırakmamaklığına itirazları münasebetiyle Mevlana Celaleddin Rumi'nin pederleri olan Sultan-ı Ulema'nın bir kıssasıyla onu müdafaa edip demiş bu misullü Bediüzzaman'ın dahi elbette bir iştihadı vardır. Bediüzzaman'a sakal meselesinde itiraz edenler haksızdır demiş abi. Bu şeyi baktınız mı hiç abi? Mevlana Celaleddin Rumi'nin pederleri olan Sultan-ı Ulema'nın kıssası nedir? Onunla müdafaa etmiş. Ben onu bir araştırdım ama buna iki tane rivayet var. Hı. Ben meşhur olan bir rivayeti söylüyorum, meşhur olanı. İtiraz etmişler. Tamam demişler, bak sen böyle diyorsun, Bediüzzaman'ı savunuyorsun, kim ne dese. Çok kuvvetli olan bir sakalı bırakmamış. O da Mevlana Hazretlerinin babasının bir kıssasıyla Sultan-ı Ulema. O zaman evliyaların sultanı, yani muhtarlar var, muhtarların başı kaymakam. İstanbul'da diyelim ki 30 tane ilçe var. 30 tane kaymakam var. 30 tane kaymakamın başı vali. Bir tane vali var. Şimdi o zaman da evliyalar var. Hatırına ne geliyor ne gelmiyor? Bunların başı abi Sultan Ulema. Mevlana'nın babası. Bu sefer Fetva Emine Adrıza Efendi Mevlana'nın babası o Sultan Ulema'nın bir kıssasıyla üstadı muhafaza etmiş. Onun yapmış olduğu içtihat gibi üstadın da bildiği bir şey vardır. İnsanların bilmediği. Yani. O kısa da şu. Uzun, ben kısa anlatıyorum. Bu Sultan-ı Ulema, o şeriatın yaşandığı devirde abi sakalsızmış abi. Kendisi de sakalsızmış. Ve de talebeleri de sakalsızmış. Mevlana Hazretleri de babasına çok zaman hayret ediyormuş yani. Böyle. Bir gün sormuş yani. Babacığım neden yani sen ve talebelerin böyle sakalsızsınız yani? Bunun hikmeti nedir? Cesaret edip sormuş yani. Demiş ki, ahir zamanda gelecek o büyük zatın meşrebine hürmeten demiş abi. Sakal noktasında içtihat etmiş, o da sakalsızmış abi. Bir rivayet bu, bir kıssa bu. Bir de şu, öteki kıssa da şu, o Sultan-ı Ulema çocuğuna, yani Mevlana Hazretleri'ne aşırı derecede ilgi gösteriyormuş. Küçükken böyle, 7-8, 10-11, 12 yaşında. Mesela o önden yürüyor, o da arkasında el pençe duruyormuş. Böyle içi büklüm duruyormuş, onun etrafında pervane oluyor. Herkes bunu nefsi sanmış yani. Kalbine koyuyor diye. Ona sordukları zaman böyle bak, şeriatta babayla çocuk arasındaki münasebet belli, had hudut tayin edilmiş. Neden yani bu kadar aşırı muhabbet ediyorsun, ilgi gösteriyorsun? Demiş ki siz bunu ileride göreceksiniz demiş. Ben şimdi bunu anlatamam size demiş yani. İleride göreceksiniz hep diyormuş yani. Ki hatta bir gün böyle küçükken Mevlana Hazretleri babası onu vaaza çıkarmış camiye. Böyle camide kalabalık. Böyle alimler, ulemalar var, dost var, düşman var. Orada vaaz ediyor. Küçük bir çocuk. Demiş ki vaazın şeyinde, esnasında babası orada oturuyor. Milletin içinde demiş ki baba demiş bana bir bardak su getir demiş. Millet demiş ya böyle şey mi olur ya? Böyle hani bizim tabirimizde terbiyesizlik mi olur ya? Bir insan babasına karşı böyle su ister mi? Orada bak talebeler var, şeyler var. Niye babasından su istiyor yani? Bu sefer ona o Sultan-ı Ulema'ya dedikleri zaman bunu bir soralım bakalım ya bunun bildiği bir şey vardır. Yoksa benden su istemez demiş ya. Bir soralım bakalım kendisine. Sormuş. Demiş ki sen benden niye bir bardak su istedin? Demiş ki su getirmek çok sevaplı bir iştir. İstedim ki o sevabı baban kazansın. Şimdi o Sultan-ı Ulema o çocuğuna davranma noktasında içtihat etmiş. Bu iki içtihadı nazara veriliyor. Ben bir baktım da iki tane. Bir o sakal mevzusu var. Bir de çocuğuna davranma noktasında yani. Ama doğru ama yani böyle iki tane rivayet var yani.
Sakal ne alakası var ikincisi?
He? İçtihat etmiş ya. Hani çocuğa davranma noktasında, münasebet, hak, hudut noktasında yani. Şimdi bunu toparlayalım. Fetva Emine Ali Rıza Efendi üstada sakal noktasında itiraz edenlere Sultan-ı Ulema'nın kıssasıyla cevap vermiş, yaz demiş. Bu müsürlü Bediüzzaman'ın dahi elbette bir içtihadı vardır. İtiraz edenler haksızdır. Ve Hoca Mustafa'ya emretmiş, söylediğimi yaz. Bediüzzaman'a kemal-i hürmetle selam ederim. Telifatınızın ikmaline hırz-ı can ile dua etmekteyim. Yani ruha nüsha olacak kadar kıymetlardır. Bazı ulema-i su'nun tenkidine uğradığına müteessir olma. Zira yemişli ağaç taşlanır. Şimdi diyor ki ben Bediüzzaman'a kemal-i hürmetle selam ederim. Diyor yeni neşredeceğiniz eserleri canı gönülden bekliyorum. Üstad da diyor ki bazı ulema-i su'nun tenkidine uğradığına müteessir olma. Neden? Yemişli ağaç taşlanır. Haşiye yani mübarek tatlı meyveleri bulunan ağaçlara taş atanlar. Akılları varsa tatsınlar ve yesinler. Çürütmeye layık ve kabil değiller demektir. Mesela incir ağacı var. İncirin tepesine çıkmak zordur. Veya şeftali ağacı var. Bakmışsın ki olmuş yani. Sallıyorsun sallıyorsun düşmüyor. Bu sefer taş atıyorsun. Taş atınca ayağına düşüyor. Bu sefer alıyorsun yiyorsun. Şimdi diyor ki yemişli ağaç taşlanır diyor. O ulema-i su. Ne yaptılar? Tatlı meyveleri bulunan birinci şua gibi, 25. söz gibi, 10. söz gibi, 31. söz gibi yemişli meyveleri bulunan üstada taş attılar. İtiraz ettiler. Bu sefer onların o taş atmasıyla beraber o meyveler onların ayaklarına geldi, ellerine geldi abi. Birinci şua mesela. Bu sefer diyor ki tatlı meyveleri bulunan ağaçlara taş atanlar, üstada taş attılar ya itiraz taşını, akılları varsa tatsınlar ve yesinler diye. Şimdi bir taş attı Nadir abi, eline birinci şua geldi. Bir taş attı, 10. söz geldi. Bir taş attı, öteki geliyor. Yani onların aklı varsa ayağına kadar gelmiş. Yani ben bir taş attım, incir şeyime geldi. Elime düştü değil mi ayağıma? Aklım varsa yemem lazım. Niye taş attım ben ona? Eğer bir insan, insaflı değil ya başta, insafı varsa. Eline kadar gelmiş, okumuyorsa, şey yapmıyorsa, o zaman o taşı zarar vermek için atmış yani, zulüm için atmış.
Biz de burada antika bir çaktırmadan çakıyor, farkında mısınız? Ne yaptı biliyor musun?
Evet.
Şimdi İstanbul uleması o zaman belli. Belli ustadın dönemi yani. Kim ulema belli de yani öyle parmak sayısı kadar öyle kum gibi kaynamıyor mu? Çünkü kim itiraz ettiği de belli. Burada itiraz eden Abdülhakim Arvasi.
Evet.
Tamam mı? Arvasi. Evet. Şimdi şu anda TGRT'ciler aynı şekilde Risale-i o şiddette muarızda. Şimdi bir şey söyleyeceğim size bakın orada. Bu fetva emini Şeyhül İslam'ın ve kadının verdiği fetvaları denetleyen bir makam. Bunun en büyüğü olan Ali Rıza Efendi. Fetva emini. İtiraz eden şans belli. Ve onlar da duymuş. Abdülhakim Arvasi. Ona ne diyor biliyor musun bak burada? Ulema-i Su diyor.
Evet. Çok güzel abi ya. Maşallah.
Anladın mı? Bak ona Ulema-i Su diyor.
Allah'a emanet. Yazayım ya. İşte dikkat, insan dikkatli olursa metni tahlil etmek bu yöne. Çok güzel ha. Yani önüyle başıyla bakmak mektubu. Mesela bu mektupta sonra üstad faş etmek hatırıma gelmeyen bir sırrı faş etmeye mecbur olur. Neden? İtiraz hadisesi var ya. İtiraz hadisesinden dolayı söylemeyecektim. Mecbur kaldım. Tam böyle kanaati gelmeyen talebeler o itiraz hadisesinden dolayı kaçıyor çünkü. Çekiliyor yani geri. Mecbur kaldı. Yani mektubun kendisinden sonraki mektupla, kendisinden önceki çok mektupla var. Bağlantısı var yani.
Ustad demiyor bu sözü. Ulema-i Su ustad yakışmaz.
Allah'ım.
Ustad bunu demez. Fetva veren Şeyhülislam ve kadının fetvasını denetleyen emin.
Yani Murat, ustad dedi ki İstanbul ulemasının en büyüğü, en müdakkiki söylüyor.
Evet. Yani Murat izah etti için ben girmedim. Bu Şeyhülislam değil bu. Kadı değil bu. Padişahlara ve topluma yön veren, hüküm verenlerin hükümlerini denetleyen zat.
İns ve cinin diyor. Şey.
Ya o Şeyhülislam. Cinsen bile. Bu işte fetva emini. Yani fetvayı emin olup olmadığını denetleyen zat, bu zata ulema-i su diyor. Onun gibi, bunun gibi. Peki ben sonra merak ettim bunu. Ben bu zatı merak ettim şeyi. Abdülhakim Arvasi. Bir baktı ki CHP itirazı yok. Rejime itirazı yok. Ve maddi bir sürü imkanlar verilmiş bunlara.
Zaten Üstad abi bir yerde söylüyor. Yani hiç bu kadar inkılabı, bu kadar tahribatı, bu kadar şeyi görmemiş gibi yani bir insanların imanına kuvvet verme noktasında bir ayete mana vermişim diyor yani.
Şimdi sonra ben garibinize gidecek. Çok acebinize gidecek. Onu şey yapayım şimdi. Bir de aynı bunun gibi hayret edeceğiniz hayret edeceksiniz. Bu rejim, rejime hiçbir şey demiyor. Sen bu sistemi kaldırdın falan demiyor. Bak başka bir şey bundan daha anladı. Bu rejim, bu milletten dini kaldıramayacağını anladığı için şark klasik eserleri nam altında Gazali, Rabbani'nin kitaplarını rejim basmaya başladı.
Çok güzel ya.
Tamam bak şimdi. Basmaya başladı ve bunların içinde zaten İlmihal Fıkıhtaş'a. Bu adam tam İlmihal Saadet Ebediye diye bir kitabı da bu da toplumda yani alim için itiraz ediyorsun ama kime itiraz ettin? Böyle iş yapmadan itiraz ediyorsun. Topluma nasıl yapılacaksın? İlmihal yapmış. İlmihal yapmış ve kafasına göre mesela fetvalar var. Bir de mesela tesettür hakkındaki fetvası batıldır. Yani bütün şeye bakın, siz daha bakacak şeye, itiraz edilmiş. Niye? Fitne olacaksa diyor, gittiğiniz bölgeye, ben T'ye bakın, Tamimliyan Saadet Ebediye tesettüre baktığın zaman, orada tesettür, fitne olacaksa diyor, orada fitne olmayacak elbise giyin diyor. Tesettür, yani tesettürün mayenlikten çıkarıyor, esnek yapıyor. Mesela diyelim ki bir yerde manto var, tamam mı? Çarşaf mesela, İslam'da üç, Hanefi mezhebinde üç tanedir. Cilbap, ferace, çarşaf. Mesela fitne olacaksa onu giymeyin diyor, tamam mı? Vesaire. Şimdi Deccal da paralel gidiyor kitap şeyine gidiyor. Ağır bir şey ama yani onlar şak klasik eserleri basarken bu da malum olan ve bilinen ilmihali basıyor.
Bir de şey Hasan Hanım, diş dolgusunu kabul etmiyorlar.
Evet.
Mesela bu onların çıkarmış olduğu kitaplar var. Mesela bir İngiliz cihazın itirafları. Hı. Ondan sonra yok bilmem ne misyonerlerin faaliyetleri falan. Camiden çıkışta dağıtıyorlar. Bir bakayım dedim ne var içinde. Bu aynı şeyin yaptığı gibi. Bu
Harun
Yayın. Adnan Oktar'ın yaptığı gibi. Evrim teorisini anlatıyor. Böyle şaşalandırıyor. Bir cümle ediyor en sonunda. İşte nedir Harun Yahya evrim teorisini yok etti. Halbuki maksadı evrim teorisini anlatmak.
Müslümanlara okutturmak.
Okutturmak yani.
Bu birincisi. İkincisi Kuvve-i Kutsi. Yani her taraf mesela diyelim ki ben meşgul olduğum için. Man fabrikasında bir mühendis varmış mason. Onu göstererek man fabrikası komple masondur. Evet. Masonların. Müslümanların kuvve-i manevisini yıkıp tamam canım her taraf işgal edilmiş yani biz daha ne yapacağız? Kuvve-i manevi yok etmek için. O Harun Yahya çıkarttım.
Onların basmış olduğu kitaplar da öyle. Ben baktığımda evet. Tamamen İngiliz taraftarlığı, bilmem ne taraftarlığı böyle yapıyor. Ondan sonra bir iki cümleyle
güya cevap veriyor.
Güya cevap veriyor yani.
Okutturuyor sana mesela o İngiliz casusunun şeyini okutturuyor veya şeye Vehhabilere verilen şey diyor. Vehhabilerin şeyi unutulmuştu. Vehhabilerin fikirleri. Vehhabilerin fikirlerini koyuyor. Sonra cevabımız da budur diyor. Niye batılı tasvir ediyorsun?
Mesela Risale'de Üstad Hazretleri şu, bu külliyatın bütün geneli için geçerlidir. Mesela Risale'deki bütün ayetler ekser ayetlerin her biri ya mülhitler tarafından medarı tenkit olmuş veya ehli fen tarafından itiraza uğramış veya cinni ve insi şeytanların vesvese ve şüphelerine maruz olmuş ayetlerdir. Bulantı vermemek için onların şüphelerini zikredilmeden cevabı kat'i verilmiş diyor. Ama onlar ise ne yapıyor? Adamın şeyini anlatıyor. Mesleğini, meşrebini anlatıyor. İngilizler şöyle, İngilizler böyle, Harun ya işte evrim şöyle, evrim böyle. Anlatıyor. Yani bizim isim vermemizin şeyi bilinmesi için yani.
Tabii üstad da veriyor.
Ama Risale-i Nur'da üstad hiçbir şeyin hemen hemen bir iki meselenin dışında şüpheleri, o tenkitleri hiçbirini zikredilmemiş. Zikretmeden hepsine cevap vermiş. Bulantı vermemek için yani.
Arkadaşlar bir daha söyleyeyim. Mesela bir yere cevap verirken onların şey fikirlerini de koyuyorlar. Bu işte korkunç bir plandır. Bir daha üç defa söyleyeceğim. Onların Müslüman Kur'an'a ve İslam'a yaptıkları itirazları güya cevap vereceğim diye onlar şöyle diyor diye söyleyip sonunda cevap bile verse yanlıştır bu. Çünkü batılı tasvirdir, safi zihinleri itlaldır. Senin cevabın belki de cevap değildir. Cevap olmamıştır. O batılı kafasına soktun ya.
Evet, şimdi devam edin, bitiriyorum. Demiş ki, ulema-i su'nun tenkidine uğradığına müteessir olma.
Bak, ulema-i su diyor ona.
Evet. Zira yemişli ağaç taşlanır, kaziyesi meşhurdur. Mücahedatınıza devam buyurun. Cenab-ı Hak ve feyyaz-ı mutlak acilen murat ve matlumuza muvaffakın bir hayır eylesin. Baki hakkın birliğine emanet olunuz. Eski fetva emini alırsa. Üstad da cevap vermiş. İşte böyle müdakkik ve ilim ve şeriat ve Kur'an cihetinde bu zamanda söz sahibi en büyük alim. Böyle hükmetmiş Risale-i Nur'un talebeleri. Bu meseleyi ihtiyaten yabanilere onun ismini vermekle teşhir etmemek gerektir. Ve dualarını onu dahil etmek lazımdır. umum kardeşlerimize selam. Şimdi biz dersimizi toparlayalım. Bir felsefe yapalım. Ne anlattık yani? Bu 20. sözde Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen cüz'i hadiselerin arkasında külli kanunlar vardı. Örnek bir tane yapmıştık. Adem Aleyhisselam'a esma talim edildi. Cüz'i bir hadise. Bunun arkasındaki külli kanun neydi? Hadsiz ulum, hadsiz funun. Cenab-ı Hakk'ın şuunatına ve efsafına cami, hadsiz marifin talim edilmesiydi. İşte kainat, insan, Allah. Bu üçünün öğretilmesiydi. Arkada böyle bir külli düstur var. Bunun aynısı Risale'de de cariydi. Lahikalarda okunan selam kelamdan ibaret, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, ne var ne yoktan ibaret olan o şeylerin arkasında külli düsturlar var yani. Bunlara birkaç tane örnek yaptık. En sonunda bu Kastamonu Lahikası'ndan sayfa 192'den okuduk. Bir hadisede hem insan eli var hem kader müdahalesi var. Nokta, nükte, remz dedik. Üzerimde de işareti aldık. En sonunda da bir takdir mektubu vardı. Birinde itirazdı, birinde takdirdi. Fetva Emine Ali Rıza Efendi'nin üstaz hakkında beyanları vardı. İnşallah Cenab-ı Hak bu okumuş olduğumuz mektupla amel etmeyi nasip etsin. Cinni ve insi şeytanlardan muhafaza etsin. Allah rızası efendim.
Diyor, hocası belli olmayan, dedim peygamberin de hocası yok dedim yani. Ümmilerin hocası olmaz ki. Ümmilerin, ben yarım ümmidiyim diyor. Ondan sonra herhalde biraz beni anladı. Hemen cevabı kesti. Yani çünkü peygamberler ümmi demek, okuma yazması olmayan diye anlaşılmakla beraber zahirisi budur. Ümminin batınısı, hiç kimse ona müdahale etmemiş. Mesela peygamber aleyhissalatü vesselamın babası doğmadan ölmesinin hikmeti, en büyük hikmetten bir tanesi, babandan tesir alır çocuk. Babanın şeklini alır, karakterini alır büyütmesi. Ama peygamberin fıtratına ne öğretmen, ne anne, ne baba, hiç kimse müdahale etmemesi lazım. Safi olması lazım. Doğmadan babasını, çocukken anasını alıyor. Peki üvey annesi yedirir içmeyle o fıtratına müdahale edilebilir mi? Olmaz. Biberon gibi, yani çocuklara biberon yediriyorsun ya, biberon yedirince fabrikanın karakteri geçiyor mu mama yedirmeyi? Ha, anne de cihazmış gibiymiş o cihaz, yani yedirme aleti.
Biberon ne aklına gelir biberon?
Çocuklara yediriliyor ya. Böyle, çünkü anne ne kadar üveyşi olsa parayla emziriyor. Parayla emzirince zihniyetinde, kalbinde o duygu olmuyor. Olmayınca emzirdiği çocuğa geçmiyor. O özellik, onun için Allah ümmi yapması ile yani müdahale edilmemiş. Bize bak, anne babamız müdahale etmiş. Kendisine göre şekillendirmiş. Oğlum bilmem mühendis olacak, bilmem ne olacak. Öğretmen etmiş, toplum etmiş, televizyon dayatmış, tamam. Ümmi değiliz. Ustad yarım ümmidir. O da 3 ay eğitim aldığı için yarım ümmi diyor. Hocalar müdahale etmiş fıtratına. 3 ay. Ondan sonra ne felsefe okumuş ki kafamdaki şey. Dolayısıyla peygamberlere tam ümmidir. Şimdi ustad da şeyi olmaması lazım. Hocası olmaması lazım. Çünkü ümmilikten çıkıyor. Safi, zihni safi olup da hakikat gelmiyor. Çünkü aklı, kafayı çalıştıran ilim değildir. İlim akıldaki tecerrütlere sebebiyet veriyor. Tecerrüte mazhar olan akıl ilhama, sunuata, tuluata mazhar oluyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki okumadan ilim isteğin yok mu diyor. Okumadan. Diyor ki takvanızı artırın. Takva ile ilim ne alakası var? Takvanın içerisinde bak ne yapıyor ustad? Takva meniyattan ve günahlardan içtinap etmek. Günah anladık. Meniyat nedir? Tecerrütlerdir. Günahlar kalbe, tecerrütler de akla. Takva ikisinin cemidir. Aklın takvası ve kalbin takvası var. Aklın takvası meniyattır, kalbin takvası günahlardır. Meniyattan ve günahlardan içtinap etmek. Şimdi İlimle tecerrütlere sebep oluyor. Tecerrüte sahip olan akıl ilhama mazhar oluyor. Yoksa ilim kendisi netice değildir. Değil abi. Şeytan ondan sonra zaten şeytan oldu. Ona mazhar olmadığı için.
Bir dakikada bir yol açmıştır ya sayılır.
Nasıl bir desin?
O nasıl geçiyor meydanda? İlim yerinde.
İlim yerinde. Dur, onun yerinden okuyayım.
94 miydi?
91'di abi.
91 mi?
Hatta aleminde.
Şimdi bir de bunu bilesiniz diye ben şey yapıyorum. Şeytanın ilmi vardı veya en tevilli bir manayla o konu.
Ehli velayetin, amel, ibadet, sülük,
ve riyazetle gördüğü hakikatlara ve perdeler arkasında müşahede ettikleri iman hakikatlarına Risale-i Nur ibadet yerinde ilim içinde hakikate yol açmış.
İlim içinde. İlim demiyor. Şimdi ben mesela biz şeytan ilmi vardı. Şeytaniyetine niye mani olamadı ilim? Çünkü ilim onu tard eder diyor. Tamam mı? Ben diyordum ki biraz tevilli oluyordu. İlim değil o malumattı. İlmin içinde sıfat. Onu buldum külliyatta ver. Doğru. Malumattır. Fakat şu da var. Eğer ilim tefekküre inkılap ederse marifetullah olur. Şeytanda marifet yoktu diyor. Niçin yoktu? İlim vardı da marifet yoktu. Çünkü tefekkürü yoktu. Eğer ilim tefekküre inkılap ederse marifetullah olur. Peki etmese ne olur o ilim? Vesvese, vehim ve bela olur. Şeytanlıyet olur. Kitap yüklü merkebe benzer. Eğer ilim tefekküre inkılap ederse marifet olur. Tefekküre inkılap eden bir ilim yaşanırsa bu sefer tevekküle inkılap eder. Tevekkül. Tevekküle inkılap eden saadet-i dairen denilen şey ahireti dünyada yaşar.
İman tevhid testi.
Evet. Saadet-i dairen, saadet-i dairen lezzet-i ruhaniye. Tamam mı? O artık İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin avamın diyor cennette beklediği lezzeti avam havas. Avam şey havas diyor dünyada ruhunda yaşar diyor. Tamam mı? Şimdi bu tecerrütler kesinlikle şart bir vakıfa. Mesela hubbucahtan tecerrüt, gıybetten tecerrüt, adavetten tecerrüt, günahlardan tecerrüt.
Normalde Han abi dün biz ders yaptık, Mustafa abi söyledi. O birinci hasmı da çok ehemmiyetli. Niye? Yani bunlar olmaz değil. Olacak, bunları tanımlamak gerekiyor. Hani esbab perdedarı destu kudret olacak ki aklın nazarında. Ama tevhid ve vahdet isteyecek ki sen onlara sahip çıkmayacak. Olacak yani terakki için.
Evet onlar olacak.
Bunlar olacak. Evet vesvese de gelecek, şey de gelecek ama tanımlamak, mahiyetini evet. Bilmek.
Yani gelmemesi değil. Tanıdıktan sonra zaten niye gelmiyor diye şaşırırsın.
Evet.
Mesela nefsini öldüren evliya besatet şey yapmış. O zaman gelmiyor. Yani bunun hakikatini ilmen giden meşreplerde, ilmi gidenlerde gelmesi lazım terakki. Hatta gelmemesi gariptir. Çünkü gelmemesi için ya çocuk olman lazım, ya deli olman lazım. Tamam? Ya da hayvan olman lazım. Bunlara vesvese gelmiyormuş. Niçin gelmiyor? Çocuklara niye vesvese gelmiyor diye şey yaptığım zaman böyle tecerrütlerin zirvesinde olduğu için, hiçbir şey sahiplenmedikleri için tecerrütün zirvesinde olunca vesvese gelmiyor.
Mesela rızkını düşünmez çocuk. Ben aç kalacağım akşam.
Tecerrüt etmiş yani. Tecerrüdün nispetinde mesela hayvanda biraz koşturuyor. Tilkidir, maymundur. Ona geliyor. Bu haller geliyor. Yani o halle vesvese geliyor. Vesvesenin evinden şeyler geliyormuş ona. Niye geliyor? Açlık endişesiyle koşturuyor tilki.
Hatta bazen gömüyor aç kalırım diye.
Ha işte. Bu işte vesveseymiş. Hayvani bir vesvese. İşte bu tecerrütlerin azı. Çocukta bu yok. Niçin çocuk çok seviliyor? Tecerrütün zirvesidir. Ne sorarsanız sorun tecerrüt söyleyeceğim ben size. Çocuk tecerrüte mazardır.
Ben defterimi doldurmuşum tecerrütlere.
Evet. Yani. Tecerrüt yani. Ben bunu tecerrüt dersini yaptım.
Mesela şey o zaman diyelim ki İçtimaiyattaki meşguliyet. Çocuk tecerrüt etmiş. Değil mi?
Evet. İçtimaiyattan tecerrüt etmiş. Enaniyetten tecerrüt etmiş. Mesela bağırsan gurur kibir yapıp da anneye gitmemezlik yapmıyor. Bağırsan çağırsan kendi sinesine gidiyor. Enaniyetten tecerrüt.
Çok güzel abi.
Tabii tecerrüt yani. Tokat
yani. Bu ders var mı abi ya? Şeyde, sitede.
Var tecerrüt.
İsmi ne?
Şey.
Ya.
Tecerrüt yaz. Tecerrüt.
Tecerrüt.
Tecerrüt. Ben bunu madde madde yapmışım sana o WhatsApp'tan gelsin. Çünkü WhatsApp'ta paylaşıyorum ben bunları. Tecerrüt maddelerini sıraladım ben böyle. Tecerrüt. Tecerrüt dersi var. Ben en çok şeyi merak etmiştim. Yani şeytanın ilmi şeytaniyetine niye mani olmadı? Ondan sonra takvaya baktım. Meniyatta mı günahta mı? Tamam günah tamam. Meniyat nedir ya? Ama günah değil kendisi. Günah zaten günah tanımlıyor. Günahın dışında bir şey meniyat diyor. Evet. Ve bu takva, aklın takvası meniyattır. Kalbin takvası günahlardandır. Peki ilim böyle şey, ilim bundan sonra şey geliyor, marifet geliyor. İlim netice değildir, başa beladır, tefekküre dönüşmesi.
Evet.
İnkılaptır bunlar birbirinden. İşte sen yarınki konu senindir. Yarın ne şey yapacaksın? Bizde herkes yaptırıyor.
Hazırladığı bir yer olsa daha
ne var? İşte onu hazırlayacak. Onu söylüyorum şimdi. Bak, yarınki dersin senin.
Şimdi Hasan